Ayrım 31. Olasılıksız. Adam Faber. Sayfa 395. Helikopter ağaçların üstünde uçuyor ve batıya dönüyor. 5 adam sessiz. Zaten dönen pervanelerin sesinden başka bir şey duyulamıyor. Her biri çatışma çıkabileceğini düşünüyor. Juan Esposito ve Charles Rayner kavga aranıyorlar. Ron McCoy korkuyor. Bu işten sağ salim kurtulmak istiyor. Jim Dalton kan akmasını istiyor. Martin Crowe ise kızı için dua ediyor. O diğer adamlardan farklı. Diğerlerinden daha iyi bir adam. Ama aynı zamanda daha da tehlikeli biri. Dördünün toplamından bile daha tehlikeli. O operasyonu bitirmek için yapmayacağı bir şey yok. Ama diğerleri gibi onun amacı David Kane ile ilgili değil. Kane bu yolda bir araç sadece. Onun tek gerçek amacı kızını kurtarmak. Martin Crowe onu kurtarma olasılığının çok düşük olduğunu biliyor ama asla vazgeçmiyor. Kane ona saygı duyuyor. İmkansız olasılıklara karşı çıkan ve yoluna ne olursa olsun devam eden biri olduğu için takdir ediyor. Ama aynı zamanda böyle birinden korkuyor. Aslında özünde David ve Crowe o kadar farklı değiller. İkisi de bir başkası için hayatını feda etmeye hazır. Ama ne yazık ki görevleri, amaçları yüzünden karşı takımdalar. Kane başka bir dünyada dost olduklarını biliyor. Kane artık helikopterin yanaştığını duyabiliyordu. Ses uzaktan geliyordu ama emindi. Sanki dev kanatlar çırpılıyordu. Ses yükseldi ve birden çok yakındı. Mutfaktaki tabaklar birbirine vurdu. Raftaki minik porselen heykelcikler düşüp parçalandı. 124 parçaya ayrıldı. Zaman yaklaştı. Hadi. Siyahlara bürünmüş adamlar iplerden kayıp dama indiler. Crowe, Dalton ve McCoy'a baktı. İkisi de hala helikopterdeydi. Crowe, Dalton'un geride kalmaktan hiç hoşlanmadığını biliyordu ama bu umurunda değildi. Hedef kaçarsa geride kalanlar onu takip etmeliydi. Gerçi bu sefer hedef kaçacak gibi değildi. Grimes'in dediklerine bakılırsa onları bekliyordu. Bu Crowe'u daha da endişelendirdi. Bu yüzden Dalton'u helikopterde bırakmıştı. Eğer hedef son bir kez çatışmaya girmeye niyetli değilse, Crowe bir de Dalton'u sakinleştirmekle uğraşmak istemiyordu. Crowe Dalton'un tehlikeli olduğunu biliyordu. Ama adam Vayner'ın beynine bilerek kurşunu sıktıktan sonra Crowe onun bir psikopat olduğuna kanaat getirmişti artık. Bunun bir daha olmasını istemiyordu. Crowe halatı belinden çözdüğünde pilota sinyal verdi. Helikopter havalanıp yükselirken halatlar da boşlukta sarkıyordu. Crowe, Esposito'nun merdivenlere giden kapıyı kırarak açtığını görünce koşarak yanına gitti. Crowe adamlara başıyla sinyal verip mikrofona konuştu. Grimes, hedef hala orada mı? Evet, son 5 dakikadır parmağını bile kıpırdatmadı. Tamam, eğer yerinden kalkarsa ya da silah alırsa bana haber ver, yoksa hattı açık bırak. Tamamdır. Crowe adamlarına döndü. Rainier, sen yangın merdiveninden in. Binanın kuzey cephesinde, 2 kat aşağıda. Cama gelince dur ve ancak ben sinyal verdiğimde içeri gir. Anlaşıldı. Hadi dedi Crowe. Rainier çatı boyunca koştu ve gözden kayboldu. Crowe Esposito'ya baktı. Sen benimlesin, başka çaren olmadığı sürece kesinlikle ateş açma. Anlaşıldı. Crowe kapıdan girip merdivenlerden aşağıya koşmaya başladı. Kane gözlerini açtı. Dama indiklerini duymuştu sanki. Ama bunun imkansız olduğunu, bu sesi beyninde duyduğunu biliyordu. Ama merdivenlerden koşmaya başladıklarında gerçekten seslerini duydu. 5 saniye sonra kapısını kırdılar. Odaya ilk giren Crowe'du. Arkasında başka bir adam daha vardı. Kane arkasındaki camın kırıldığını duydu ve 3. bir kişi odaya girdi. Kane şaşırarak saate baktı. Beklediğinden 1 saniye önce gelmişlerdi. Belki de rüzgar vardı. Arkasından 2 el omuzlarına yapışınca Kane şaşırmadı. Martin Crowe'un gözlerinin içine baktı. Adamın ona her ne söyledilerse bir cani olmadığını bilmesini istiyordu. Kane'in son gördüğü şey, Crowe tetiği çekerken adamın tabancasının namlusu oldu. Kane bayılmadan önce elinden gelen son şeyi yaptı. Kendine şans diledi. Hedef elimizde dedi Crowe rahatlayıp mikrofona doğru konuşarak. 2 dakikada çatıda oluruz, gelip alın. Tamam dedi pilot. Kolay oldu dedi Esposito arkasından Crow'un omuzunu sıvazlayarak. Ben daha içeri giremeden vurdun onu. Evet dedi Crow sessizce. Bir gariplik vardı. Tren garında ve Brooklyn'deki dairede olanlardan sonra bu çok mantıksızdı. Hedef iki seferinde de çok yetenekli olduğunu göstermişti Crow'a. Ama bu sefer Kane direnmeden öylece oturmuş ve izlediklerini bildikleri bir yerde onları beklemişti. Sen mi götüreceksin diye sordu Esposito. Crow başını salladı. Hedefi kucaklayıp omzuna aldı. Bunu yaptığında Kane'in kucağındaki beyaz zarf yere düştü. Crow tam dönüp gitmek üzereydi ki zarftaki bir kelime takıldı gözüne. Eğilip zarfı alırken kalbi hızla çarpıyordu. Notu okuyunca başından aşağıya kaynar sular boşandı. Ne o diye sordu Rainier geriye doğru bakıp. Bir şey değil dedi Crow kağıdı buruşturup yere atarak. Gidelim. Onları bekleyen helikoptere doğru merdivenleri çıktıklarında Crow neler olduğunu merak etti. Şimdi ne olacaktı? Yol boyunca konuşmadılar. Vardıklarında dev Rus arabayı durdurdu ve tek kelime etmeden araçtan indi. Nava adamın peşinden karanlık dumanlı tavernaya girdi. Buradakilerden birkaçı Amerikalıydı ama çoğu Rus'tu. Nava'nın ana dilini konuşmuyor olsalardı da onların Rus olduklarını anlardı. Bu taraftan dedi Kozlov barın sonundaki ahşap bir kapıyı işaret ederek. Arkalarından kapıyı kapadıklarında müziğin sesini hala duyabiliyordu Nava. Ama burası yine de daha sessizdi. Merdivenlerden inip özel bir bölüme girdiler. Kozlov onu masaların arasından geçirip küçük bir ofise soktu. Solgun yüzlü ince bir adam karşıladı Nava'yı. Kadına yiyecek gibi bakmaktan hiç de çekinmedi. Merhaba Bayan Weiner, ben Vitali Nikolaev diye gülümseyerek Bay Kane bana ne kadar hoş olduğunuzu söylememişti. Bu yüzden mi buluştuk diye sordu Nava. Tamam işimizi görelim o zaman dedi Nikolaev. Nava'ya bir zarf verdi. Üzerinde güven bana yazıyordu. Zarfı yırtarak açıp mektubu eline aldı. Mektubu iki defa okudu. Ne beklediğini bilmiyordu ama bunu beklemediği kesindi. Kane'in planı mantıklıydı ama Nava'nın pek de hoşuna gitmemişti. O anda aynen Kane'in dediği gibi telefon çaldı. Beni arıyorlar dedi Nava. Nikolaev'in telefonuna uzanarak. Adam kaşlarını kaldırdıysa da kadını durdurmaya çalışmadı. Nava ile görüşecektim. Benim dedi Nava. Yani bilemiyorum bu pek mantıklı değil ama. David Kane beni aramanı söyledi. Aynen öyle dedi adam rahatlamış gibiydi. Nereden bildin? James şuna bir baksan iyi olacak. Ne oldu? Sorun Jasper Kane dedi Tversky. Birkaç dakika önce avaz avaz bağırmaya başladı. Paranoyak şizofrenisi olan biri için normal olduğunu sanıyordum böyle bir şeyin dedi Forsty başını bile kaldırmadan. Öyle ama EEG'si normal değil. Forsty hemen döndü. Birkaç tuşa basınca Jasper'in EEG'si çıktı ekranında. Değerler çok yüksekti. Forsty gözlüklerini çıkarıp Tversky'ye baktı. Ne diyor? Aynı şeyi bağırıp çağırıyor. Bizim için geliyor diye bağırıyor. İşin başında bunu söylemediniz. Size çok para ödüyorum Bar Crow. Ben David Kane'i yakalamak için tuttunuz beni. Bunu yaptım. Ayrıca kardeşini de yakaladım. Benim işim bitti. Ben bitti deyince biter işiniz dedi. Soğuk bir sesle Forsty. Crow ellerini yumruk yaptı. Adamın suratının ortasına bir yumruk indirmek istese de bunu yapmamak için Betsy'yi düşünüyordu. Doktor Forsty dedi Crow sakin kalmaya çalışarak. Sizinle tartışmak istemiyorum. Tek istediğim paramı alıp çekip gitmek. Şuna ne dersiniz? Eğer güvenliği sağlarsınız size iki misli ücret öderim dedi Forsty. Bir hafta kadar bu işi yaparsanız sonra ben başka bir çare bulacağım zaten. Crow çenesini tuttu. Çünkü fazladan 125 bin dolara hayır diyemezdi. Tamam ama sorgulamayı ben yapmam. Forsty kaşlarını kaldırdı. Peki ya adamlarınızdan biri yapsa? Bay Gramis bana dosyalarını yolladı. Forsty bilgisayarında birkaç düğmeye basınca ekranda bilgiler çıktı. Bay Dalton'un bu konuda deneyimi varmış mesela. Eğer Bay Kane'in hayatta kalmasını istiyorsanız Dalton'u kullanmanızı tavsiye etmem. Ama bunu ona teklif etmemde bir sakınca yok herhalde değil mi? Crow buna karışamazdı. Forsty de bunu biliyordu. Hayır, yok. İyi, o zaman Dalton'u bana gönderin. Bu arada güvenliği Grimes ile halledin. Forsythe elini kaldırıp odadan çıkmasını işaret etti. Crowe koridorda yürürken Forsythe'nin neye bulaştığı hakkında bir fikri olup olmadığını çok merak etti. Bir saat içinde Kozlov, Nava'nın istediği silahlarla çıka geldi. Van'ın arkasına binerken Nava planı bir kere daha gözden geçirdi. Kay'nin sayesinde bilgileri eksiksizdi. Planlar, personel bilgileri, giriş kodları, güvenlik profilleri hepsi elindeydi. Tek bir sorun vardı. Bu en az 4 ajanın birlikte girişmesi gereken bir işti. Ama Nava tek başınaydı ve yaralıydı. Gerçi Nikolayev'in özel doktoru Doktor Lukin kadınla çok ilgilenmişti. Şu anda dünyayı avuçlayıp kaldırabileceğini, maratonu koşabileceğini, olimpik dekatlonda rekor kırabileceğini düşünüyordu. Ama her yükselişin bir düşüşü vardı. Ayrıca Nava'ya bir doping testi yapsalar, şu anda bünyesinde bir mangaya yetecek kadar ilaç olduğunu saptayacaklardı. Su Kay'ni delirtiyordu. Alnının üstüne bir damla daha düştü. Eğer belli aralıklarla düşseydi bu kadar rahatsız olmazdı herhalde. Ama rastgele damlaması adamı deli ediyordu. Kulaklıklar da öyle. Sol kulağındaki sürekli kanal değişiyordu. 5 saniye bir şarkı çalıyordu, sonra statik duyuyordu. Sonra bir şarkı daha, sonra yine statik. Diğer kulaklıktan da basit bir melodi duyuluyordu. Bu zaten işkence gibiydi. Ama bir de ses yükselip alçalıyordu. Bir anda kulak zarı patlayacak gibi oluyordu, sonra da sessizleşiyordu. Sonra dönüyordu bir de. Kay'in ilk başta ortama odaklanamadığını sandı ama gözlerini açtığında sandalyesinin yavaşça döndüğünü gördü. Bir süre sonra Kay'in gözlerini kapattığında mide bulantısının ve baş dönmesinin azaldığını anlayıp gözlerini kapalı tuttu. Her birkaç saniyede bir yerinde elektrik hissediyordu. Genelde parmağında ya da bir göğüs ucunda ama bazen daha aşağılarda bir yerde de oluyordu. Genelde bu elektrik şokları onu uyarıyordu ama birkaç defa canı da yanmıştı. Kay'in kalbi hızla atıyordu ve kasları gerilmişti. Bir sonraki elektrik şokunu beklemekten alıkoyamıyordu kendini. Her ana gitmeye çalıştı görebilmek için ama bunu yapamadı. Çok fazla şey oluyordu aynı anda. Çaresizdi. Sanki dev bir hortumla aklını boşaltıyorlardı. Birden sandalyesi durduysa da midesi dönmeye devam etti. Biri sol gözünü açıp bir ışıkla gözüne baktı. Sonra da sağ gözüne. Kay'in elini kaldırmak istedi ama bağlıydı. Birden birinin kendine bir iğne yaptığını hissetti. Sonra da bir yırtılma sesi duydu. Koluna yapışkanlı bir hastane bandıyla bir kateter bağlamışlardı. Saniyeler akıp gidiyordu. Biri yine göz kapağını kaldırdı. Bu sefer kapanmasına izin vermedi. Gözleri kurudu. Gözlerini kırpmaya çalıştı ama göz kapakları acıdı. Şu anda gözlerini kırpması imkansızdı. Gözlerine şeffaf bir sıvı doldu. Damlalar her birkaç saniyede bir akıyordu. Kay'in artık gözlerinin kurumaması için kırpmak zorunda değildi. Ama 28 yıldır kırptığı için bunu yapmaktan pek de kaçınamıyordu. Acaba göz kırpmamayı öğrenmesi ne kadar zamanını alacaktı? Yorgundu, bitkindi. Yarı deliydi ve çok korkmuştu ama kararlıydı. Sonra kasıklarında bir elektrik şoku hissedince bu ona her şeyi unutturdu. Gözündeki damlalardan dolayı odaklanmakta zorluk çekti. Göremiyordu. Önünde bir adam duruyordu, uzun boylu, korkutucu biriydi bu. Bu sefer de sol ayak parmağında bir şok hissetti. Acısı geçince yine odaklanmaya çalıştı. Adam tanıdıktı. Kay'in neden tanıdık geldiğini anlamaya çalıştı ama su dikkatini dağıtıyordu. Bir de müzik vardı. Kay'in müziğe tapardı ama böyle devam ederse hayatında bir daha hiç Walkman dinlemeyecekti. Sanki birinin bunu duymuş gibi bir anda müzik kesildi. Bir an çok ama çok hoş bir sessizlik oldu. Sonra soğuk ve sert bir ses duydu. ''Beni duyabiliyor musun?'' ''Evet'' dedi zar zor Kay'in. ''Bugün günlerden ne?'' ''Bugün...'' Kay'in hatırlamaya çalıştı. Midesi bulandı. ''Galiba bugün...'' ''Ah!'' ''İnsanın sol ayağının küçük parmağına verilen bir şok nasıl bu kadar can yakabilirdi ki?'' ''Şubattayız.'' Şubat. Neyse bildin diyelim dedi adam dalga geçerek. Tamam biraz sonra işkenceyi keseceğim ama beni dikkatle dinle tamam mı?
Tamam dedi Kane. Her ne isterse yapardı. Kane bu adamın bir dakikalığına bile bu işkenceyi durdurması için ne isterse yapardı. Hatta bir saniyeliğine bile dursa yeterdi.
Sana yükleniyoruz çünkü kaçmanı istemiyoruz. Ama bu seninle iletişim kurmamızı da zorlaştırıyor ve biz seninle konuşmak istiyoruz. Şunu iyi bil. Eğer kaçmaya kalkışırsan bunun bedelini kardeşine ödetiriz. Bunun olmasını istemezsin değil mi?
Kane kusmak üzereydi. Gözlerini kapatıp kaçmak istiyordu ama yapamıyordu. Bir aletle tutuşturulduklarından göz kapakları kımıldamıyordu. Her denediğinde de canı çok yanıyordu.
Kane dedi adam, Kane'in yüzüne hafifçe vurarak. Biliyorum bu zor ama ayık kal. Bizimle işbirliği yaparsan Jasper'a bir şey olmayacak, tamam mı?
Kane konuşma sırasının kendisinde olduğunu anladı. Tamam dediğinde sesinin çatladığının farkındaydı.
İyi. Adam dönüp Kane'in görebileceği yerden uzaklaştı. Sandalye durdu ve şoklar kesildi. Kane rahatlamak istediyse de kasları söz dinlemiyordu. Her biri tendonu piyano teli gibi gerilmişti. Kalbi hızla çarpıyor ve acı çekeceğini düşünerek kaslarına kan pompalanıyordu. Kane derin bir nefes aldı. Bir saniye tuttu, sonra nefesini verdi. Biraz sonra her şey normalleşmeye başladı. Kalbi yavaşladı, çenesi gevşedi. İyiydi. Başını çevirmek istedi ama kalın metallerle çevriliydi başı. Adam Kane'in başını oynattığını görünce onun önüne geldi. Kane onu her andan tanıdı. Adı Jim Dalton'du.
Bu hafta çok hareketli geçti değil mi Bay Kane?
Kane cevap vermedi.
Neden buradasın biliyor musun diye sordu.
Hayır dedi Kane sadece.
Birden Kane'in bedenini daha önce hiç hissetmediği kadar yoğun bir acı kapladı. Her bir yerindeydi bu acı. Sanki canlı bir acıydı. Dans ediyor, bağırıyordu. Kane de abazı çıktığı kadar bağırdı. Sonra geldiği gibi geçti acı. Kane ağzını kapadı, dilini ısırdı ve kanattı. O kadar yorgundu ki tek yapmak istediği gözlerini kapamaktı. Kane birkaç dakika sonra nefesini toparlayıp dişlerini sıkmaktan vazgeçti.
Kane, bedeninde elektrotların olduğunun farkındasın herhalde. Bazıları elektrik vermek için, diğerleri ise kalp atışlarını ve biyoelektrik sinyallerini takip etmek için. Yani yalan söylediğinde anlıyoruz. Eğer bir daha yalan söylersen bunu bileceğiz. Bir sonraki şok bu kadar hafif olmayacak. Çoğu insan eğer bunu yapması gerekse işkenceye karşı koyabileceğini düşünür. Kendi kendilerine ben güçlüyüm, erkeğim, bunu kaldırırım derler. Ama deneyimle sabit ve inan bu konuda çok deneyimim var, yanılıyorlar. Dalton'un sesi korkutucu ve tehditkardı. İnsanlar en fazla bir ya da iki dakika dayanırlar. O andan itibaren de genelde acıyı durdurmak için annelerini bile öldürmeye razı olurlar. Ama o zaman kalıcı hasar görmüş olur bedenleri veya sorgulamaya devam etmek için çok ağrı kesici vermek gerekir. Bu da süreci uzatır sadece. O yüzden ikimize de bir iyilik yap. Kahramanlık taslama. Sana soru sorduğumda hemen dürüstçe cevap ver. Eğer vermezsen bunu anlarım. Eğer bir şey saklıyorsan buna pişman olursun. Anladın mı?
Gayet iyi anladım dedi Kane. Bağırdığı için sesi bir garip çıkıyordu. Sanki boğazı yırtılmış gibiydi. Birkaç dakika sonra acaba nasıl çıkacaktı sesi?
Mükemmel. Şimdi baştan alalım. Neden buradasın?
Çünkü benim Lapras'ın şeytanı olduğumu düşünüyorsunuz.
Adam başını salladı. Sen Lapras'ın şeytanı olduğunu düşünüyor musun?
Ben, Kane tereddüt etti. %100 emin değilim derken bir şok daha hazırladı kendini ama bir şey olmadı.
Tahmin et.
Evet dedi hemen Kane.
İyi, o zaman boşuna yapmıyoruz bunu.
Benden ne istiyorsunuz?
Dalton bu sorusuna cevap vermedi. Bir tek, doktor gelip seninle konuşacak birazdan dedi ve yürüyüp gitti. Bir daha sesini duyduğunda Kane'in göremeyeceği bir yerde duruyordu. Adamın yüzünü göremeden sesini duymak garipti.
Bu arada dedi, yeteneklerini kullanmaya kalkma.
Gözlerin açıkken bir şey yapamıyorsun.
Kane birden Dalton'un haklı olduğunu anladı. Gözleri açıkken bir bebek kadar çaresizdi. Birkaç saniye sonra Kane kapının kapandığını duydu. Dalton'un orada olup olmadığını anlamaya çalıştı ama bir ses duymadı. Kane tek başınaydı. Derin bir nefes verip hemen düşünmeye başladı. Plan yapmak gerekiyordu ama elinden bir şey gelmiyordu. Artık plan yapma zamanı değildi. Kendini yakalamalarına izin vermişti. Çünkü ancak bu şekilde yine kontrolü kendi ellerine alabileceğini biliyordu. Ama bu kadar zor ve korkunç olacağını bilmiyordu. Evinde Kane her ana girdiğinde tüm olası gelecekleri görmüştü. Ama şimdi bunu göremediğinden hangi yolu seçtiğini, hangi olası geleceği yaşadığını bilemiyordu. Ama bir şeyler hissediyordu. Bu içgüdüden daha güçlüydü ama bilgiden de daha zayıftı. Hissediyordu bunu. Nava her şeyin anahtarıydı. O işin içinde olunca binbir olasılık vardı. Ama onsuz Kane baştan kaybetmişti. Kane biri odaya girerken kapının açılıp kapandığını duydu. Ayak seslerinden bunun Dalton olmadığını anladı. Çünkü bu daha hafif adımlarla yürüyen biriydi. Adam ilerledi, durdu, geri gitti, yine durdu. Sanki ona yaklaşmanın en güvenli yolunu arıyor gibiydi. Arkasındaki adamın yavaşça nefes aldığını duydu ve bir ses daha. Bir şırınga mıydı bu ya da bir neşter? Kane'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Sonunda adam yine yaklaştı. Bu Doc'tu. Merhaba David, dedi Doc. Kane bir şey demedi. Böyle olduğu için özür dilerim ama başka seçeneğim yoktu.
İnsanın her zaman seçenekleri vardır, dedi Kane.
Hayır, dedi Doc başını sallayarak. Senin gibi bir deneyim daha vardı. O bana olacakları anlattı, neler yapmam gerektiğini. Yeteneklerini ortaya çıkarması için ne yapılması gerektiğini söyledi ve haklı çıktı.
O yüzden mi patlayıcıyı yerleştirdin, sana dedi diye mi?
Evet. Ama bu işe yaramayınca neden elinde fırsat olduğunda beni öldürmedin ki? Philadelphia'da beni ezip geçebilirdin.
Anlamıyor musun, dedi Doc yalvarır gibi bir sesle. Asla ölmeni istemedim. Sadece neler yapabileceğinin farkına varmanı istedim. Ancak bir ölüm kalım durumu olursa o son adımı da atardın. Ben de bunu sağladım.
Ama neden? Neden yapıyorsun bunu, diye sordu Kane.
Bilim için, dedi Doc. Yeteneğin sayesinde ne kadar bilgi edinebilirim, edinebiliriz, farkında değil misin?
Doc bir adım daha yaklaştı.
David, elimizde inanılmaz bir fırsat var. Tarih yazabiliriz, sen ve ben, birlikte.
Gözleri parlıyordu. Doc ona baksa da Kane hocasının bir tek kendini gördüğünün farkındaydı. Yalnızca tarihi yazmak değil, hatta değiştirmek elimizde. İnsanoğlunun geleceğini değiştirmek elimizde.
Sana yardım etmeyeceğim, dedi Kane.
İkimiz için de daha kolay olur eğer... Hayır.
Birkaç test yapalım. Birkaç test neyi değiştirecek ki, dedi Doc neredeyse yalvararak.
Sorun da bu zaten. Bilmiyorum, testlerinle kime ne yapacağını bilmiyorum.
Kane derin bir nefes aldı ve cesurmuş gibi konuştuğuna kendini inandırmak istedi.
Yapmayacağım.
Doc başını salladı. İşte bak, bu yüzden sana bunu başka bir zamanda ve yerde öneremedim. Ama istesen de istemesen de bunu yapacaksın, David.
Cebinden bir uzaktan kumanda çıkarıp tavana yakın bir yere monte edilmiş bir televizyona doğru doğrulttu. Birden ekran açıldı. Kane yukarı baktı. Monitörde koluna bir tüp bağlanmış, sandalyeye bağlı yorgun bir adam gördü. Jasper'dı bu. Kane onu görmeyeli 10 yıl yaşlanmıştı sanki.
Doc dönüp Kane'e baktı. Kardeşinin canını acıtmak istemiyorum. Ama bunu yaparım. Her şey senin elinde.
Ya seninle işbirliği yaparsam ne olacak?
O zaman buradan çıkmak için ilk adımı atmış olursun.
Doc'un gözleri ona ele veriyordu. Yalan söylüyordu. Kane'in zaman kazanması gerekiyordu.
Biraz zamana ihtiyacım var düşünmek için.
Hayır, dedi hemen Doc. Şimdi karar ver. Cevabın ne?
Kane buradan canlı çıkamayacağını ya da buradan hiç çıkamayacağı olasılığının yüksek olduğunu biliyordu.
Doc'un yapmak istediği testin zararsız olduğuna emindi. Ama şimdi evet derse bir daha asla hayır diyemeyeceğinden korkuyordu.
Yorgunum, dedi Kane.
Biraz zaman tanı da kendime geleyim. Doc başını salladı. Duvara monte edilmiş telefona gidip bir numara çevirdi. Alo, Bay Dalton. Kane Dalton'un ismini duyunca gerildi. Doc ona baktı. Lütfen Jasper Kane ile ilgilenin. İkinci seviye 60 saniye. Doc telefonu kapattığında çok üzgündü. Özür dilerim olacaklar için. Kane televizyona baktı. İlk birkaç saniye hiçbir şey olmadı. Jasper uyuyor gibiydi. Elleri ayakları deri kayışlarla bağlı biri ne kadar rahat olabilirse o kadar rahat bir şekilde uyuyor gibiydi. Dalton odaya girdi. Jasper'ın ağzına bir şey soktu ve geri çekildi. Kane bir anda titredi. Jasper da nöbetçi ettirmeye başladı. Elektrik tüm bedenini kapladıkça yumruklarını sıkıp açtı. Sesini duyamıyor olması sanki daha da korkunçtu. ''Dur, kes!'' diye bağırdı Kane. Doc saatine baktı, sonra da Kane baktı. 50 saniyesi daha var David, sonra bitecek. Kane gözlerini kapayıp bunu görmemezlik edemiyordu. Jasper'ın seyren bacaklarını görmemek için gözlerini çevirdi ama bu mümkün değildi. Sonunda bitti. Jasper titremiyordu artık, sadece ağlıyordu. Gözlerinden oluk oluk yaşlar akıyordu. Kane son bir şey daha gördü. Kardeşi altına işemişti. Doc yine David'in önünde durdu. Kane adamın yüzüne tükürmemek için kendini zor tuttu. Kane buraya gelmekle doğru kararı verip vermediğini bir kere daha sorguladıysa da şu anda bunu düşünmek için çok geçti. Bu sefer el bozulmayacaktı. Tamam dedi Kane teslim olmuş gibi bir sesle. Testleri yapacağım. Ama sen bu odadayken olmaz dedi Kane birden. Ne yapması gerektiğini hatırlayarak. Forst ile çalışırım bir tek. Doc kaşlarını çattı. Konuşmak üzereyken birden odanın içinde bir ses duyuldu. Hoparlörden Paul dedi bir adam. Bence konuşmalıyız. 31. ayrımın sonu. Sayfa 409.